Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhaba. Cımbız programında bu hafta üniversiteli kadınlarla bir aradayız. Üniversiteli kadın kolektiflerinden Zeynep ve Esma bizimle birlikte. Zeynep ve Esma ile hem Erdoğan'ın 2021 yılı hedefi olan kadın üniversiteleri meselesini konuşacağız. Hem de kampüslerde okullar açık olmasa da sosyal mesafeden kaynaklı üniversiteli kadınlara yönelik, kadın örgütlenmelerine yönelik baskıları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Önce Erdoğan'ın 2021 hedeflerinden biri olan kadın üniversitesi meselesini konuşalım istiyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Ancak artık hedef olarak belirlenmiş durumda. Siz üniversiteli kadınlar olarak kadın üniversitesi kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneklerini incelediniz mi? Neler var kadın üniversitelerinden oluşumun içinde?
Şöyle, aslında Japonya'daki kadın üniversitelerini örnek gösteriyor zaten Tayyip Erdoğan bunu söylerken. Dünyada da aslında birçok yerde birçok örneği de var ama özellikle Japonya'dan bir örnek seçilmesi aslında birçok şeyi de bize anlatabiliyor gibi, anlatıyor da diyebiliriz. Çünkü Japonya'da sanırım 800 tane, zaten kendi de bu rakam veriyor. 8 tane üniversite var, işte 80 tanesi veya 20 tanesi de olabilir. İşte kadın üniversitesi bu durumdan çok memnunum dediği bir hal var. Yani bu belki şöyle değerlendirebiliriz. Tayyip Erdoğan bunu hangi koşullarda, ne için aslında bu üniversiteyi açmak istiyor? Veya Türkiye'deki şu an üniversitelerin durumu nedir ki? Yani kadınlara ne yetmiyor ki acaba bu üniversitenin açılmasına ihtiyacını hissediyor mesela? Belki onu birazcık değerlendirdikten sonra şey de diyebiliriz. Yani Japonya'dan alınması gereken bu kadar acil olan bir üniversite modeli nedir? Belki onun üzerine de Japonya'nın üzerine de konuşabiliriz birazcık. Ya Tayyip Erdoğan aslında şu son yıllardaki veya toplam aslında AKP iktidarının kuruluşundan bu yana ki kadın politikalarına baktığımız zaman özellikle yaratmaya çalıştıkları bir makbul kadın profili var ve bu makbul kadın profilinin dışında yer alan aslında pek çok özellikleri dışında yer alan üniversiteli kadınlar veya genç kadınlar da diyebiliriz. Ama çoğunlukla üniversiteli kadınların yaşamlarına doğrudan birçok açıdan saldırılar var. Yani bu katlanarak artan biçimde günümüzde hala daha sürüyor. Bunlar mesela şöyle şeylerle başlamıştı ilk başta. İşte mesela KYK yurtlarında örneğin KYK erkek yurtlarında giriş çıkışlar serbestken, yani hiçbir süre sınırlaması, giriş çıkışta izin sınırlaması yokken kadın öğrencilerin okula yurda giriş şeyleri 9'da sınırlıydı veya 10'la 11'le sınırlıydı gibi. Yani üniversite kadınların sürekli hayatında böyle denetim altına alabilmek için çeşitli mekanizmalar kurdu ama sürekli de şununla da karşılaştı aslında. Yaratmaya çalıştığım profile uymayan da bir üniversite kadın kitlesiyle de karşılaştı bir hal var. Yani evet 11'e koyuyor veya mesela 11'e koyup KYK yurtlarında, KYK yurtlarına bir de zorunlu veya katılımı destekleyici şey getiriyor. Adab-ı muaşeret dersleri getiriyor. Ya da ne bileyim mesela dini ağırlıklı dersler getiriyor gibi. Yani kadının, o yaratmaya çalıştığı kadını şekillendirmek için çeşitli araçları kullanmak istiyor. Bunu çok başaramadı. Aslında kadınları bu şekilde o makbul kadının içine sığdıramadı. Onun için mesela şu son zamanlarda şeyi denemeye başladılar. Bu sefer de yüksek öğretim yönetmeliğini aslında Özgecan'ın katledilmesi sonrasında yürürlüğe sokulan işte toplumsal cinsiyet yönetmeliğini kaldırması. Sonra o süreçle beraber aslında hızla birçok üniversitede açılan cinsel taciz birimlerinin kaldırılması veya toplumsal cinsiyet kavramının dahi kullanılmasını yasaklaması veya işte bu derslerin zorunlu olan dersler haline bazı okullarda, en azından mesela benim okulumda zorunlu bir dersken seçmeli bir derse getirdi. Seçmeli bir dersken şu an yapılmaması için çeşitli çalışmalar, baskılar uygulanıyor o akademisyenlere gibi. Yani sürekli bir aslında üniversite kadınlarının yaşamlarını kısıtlamak için çeşitli politikalar geliştiriyor diyebiliriz.
Bu zamana kadarki süreci net bir şekilde aslında üniversite kadınlar için de nasıl işlediğine dair bir süreç çizmiş önümüze şu an, çizdi konuşarak, anlatarak aslında. Kadın üniversiteleri şeyi ben biraz şeye benzetiyorum. Pembe otobüs uygulaması diye bir şey başlatılmak istemişti. Tıpkı onun gibi.
Ki yani şöyle bazı, bir şeyle. Bazı kentlerde de vardı yani. Bursa'da evet, vardı evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Metro vardı. Malatya'da otobüs vardı.
Antalya'da kadın sahili kuruldu mesela.
Evet.
Böyle şeyler.
Evet, yani bunu yaparken
Daha
şey
iyi
diyor ya
yüzücü
işte.
kadınlar oluşturmak için tabii bunlar.
İşte kadınlarımızı koruyalım, bunların güvenli alanlar haline getirilmesini sağlayalım şeklinde. Ve bunu aslında atıyorum kadın üniversitesi örneğinde Japonya gibi ilerici görünen bir modelden aldığını söyleyerek bunları oluşturmaya çalışıyor. Ama aslında bunların hepsi kadınların kamusal alandan çıkartılması için yapılan uygulamalar. Kadın üniversitelerinde de şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Aslında üniversitelerin şu anki ahvaline, durumuna baktığımızda kadınlar için halihazırda güvenli alanlar oluşturulmuyor. Atıyorum CİTEK'ler, CTS'ler, cinsel taciz birimleri her üniversitede kurulması gerekirken İstanbul Sözleşmesi gereği kampüslerden bağımsız olarak üniversitenin tüm yapıları içerisinde atıyorum KYK yurtları olur, üniversitelerin KYK yurduna giderken geçtiği sokağın aydınlatılması olur. Genel olarak üniversitelerin kadınlar için güvenli alanlar haline getirilmesi gerekir. Bizim karşımıza kadın üniversitesi gibi bir örnek çıkıyor. Bu da şöyle bir şey aslında. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir iş bölümü olarak karşımıza çıkıyor biraz da. Yani biz bu kadın üniversitelerinin içerisinde mühendislik fakültesi olacak mı, olmayacak mı? Tıp olacak mı? Hukuk olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Aslında toplumsal cinsiyet rolleri tarafından böyle kadınlara atılmış, atıyorum işte çocuk bakımına yönelik bölümler ya da mesela genel toplumsal bakıma yönelik bölümlerin ya da işte atıyorum öğretmenlik olabilir. Narin, naif ve aslında kadına atanan AKP'nin de aslında çizmeye çalıştığı, oluşturmaya çalıştığı makbul kadın çizgisinde olan üniversite bölüm içerikleri olacağını görüyoruz biraz da. Bu üniversitelerin aslında kadın üniversitelerin Japonya'da ilk çıkışı da şöyle oluyor. Samuraylar tarafından çıkartılıyor ve şey yani tamamen ataerkil bir zihniyet ile birlikte şöyle oluyor. İşte daha naif, narin Japon kadınları yetiştirmek üzerine açılmış bir kadın üniversiteleri var aslında. Bu ileri bir uygulama olduğu için değil. Türkiye'de de bunun izlenimini bu şekilde görüyoruz. Yani tamamen güvenli alanlar oluşturmak yaftası altında yapılan şey kadınların kamusal alanlardan çekilmeye çalışılması, makbul kadın çizgisiyle aslında üniversitede de o kadınların makbul kadın çizgisinde tekrardan üretilmesi ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir iş bölümü sağlanması için aslında böyle bir yönerge çıkartıldı ve şu an 2021'de kurulacağı söyleniyor
Ki
diyebilirim.
bir nevi leydilik okulu gibi bir şey.
Evet
Japonya'daki
evet o şekilde.
örnekleri de aynı şekilde hani oradaki kadınların işte verdiği demeçleri incelediğimizde ilk bu mesele ortaya çıktığı zaman yine ahvale konuşmuşlardı Japon kadınlar ve kesinlikle Türkiye'ye tavsiye etmiyoruz. Tamamen leydilik okulu. Kadınlar sakın böyle bir şey kabul etmesin demişlerdi. Öyle bir ilk mesele yeniden mesele gündeme gelince aklıma direkt o kadınların beyanları geldi benim de. Senin Esma eklemek istediğin bir şey var mı bu üniversiteler meselesiyle ilgili kadın üniversitesi? Bir de KYK yurtları ile ilgili az önce bir şey söyledin. Dedin ki yurtlarda ders mi veriliyor artık? Ben mi yanlış
Evet.
anladım? Artık
Evet
KYK
evet son
yurtlarında da dersler veriliyor öyle mi?
3-4 yıldır aslında yani doğrudan ders niteliğinde değil kurslar yani önceden mesela bize şöyle kurslar açılırdı ben üniversiteye ilk girdiğimde ne bileyim kendimizi geliştirebileceğimiz resim, sanat böyle halk eğitiminden aslında hocaların geldi bizde şey yaptı veya üniversitenin hocaların geldi böyle bilimsel kurslar açıldı ama şu an tamamen aslında Diyanet'le ortak bir işbirliğiyle bir program çıkartıldı ve kadınlara yönelik işte çeşitli Kur'an okumayı öğrenme ya da ne bileyim işte bu tarz dini eğitimler ve adab-ı muaşeret dersleri gibi mesela. Böyle derslerin yani dersler dedim kurslar açılıyor ve bu kurslara katılımı teşvik ediliyor. Mesela katılmadığın zaman seni kötü odaya alınıyorsun bir sene sonra gibi yani çeşitli cezalandırma yöntemleri falan var. Veya işte KYK yurtlarında şöyle şeyler oluyor ne bileyim voleybol turnuvaları, satranç turnuvaları gibi şeyler oluyor yurtlar arası. İşte sen mesela bu düzenli dini şeylere katılmadığın zaman o turnuvalara gidemiyorsun. Ne kadar yetenekli olursan ol. Çünkü onların istediği kadın kalıbında değilsin gibi. Ki yani şeylere falan da onları çok şey yap çok resmi değil onlar ama işte mesela müdürlerin işte kadınların kıyafetlerine karışması veya işte yemekhane alanına geçerken işte pijama giymemesini söylemesi gibi gibi bu tarz aslında bütün o yaşamını denetlediği de bir hal var KYK yurtlarında kadınların. Kadın üniversiteleri içinde şunu söyleyebilirim. Aslında bir yandan orada açılan bölümlerde Japonya'daki örnekleri de siz de söylediniz zaten. Aslında toplam o kapitalist sistemin hizmet sektörünü bir nevi taşeron yetiştiren bir şey gibi. Yani zaten o sistem içerisinde kadınlar, ya yani kapitalist sistem içerisinde zaten kadınların konumu biraz daha yedek işçi ordusu olarak görüldü. İşte ucuz çalıştırılabilecek, erkeklere göre daha uzun, daha esnek çalıştırabilecek bir cinsiyet olarak görülüyor aslında kadınlar. Ve burada da yine o cinsiyetlendirilmiş sektörlerde aslında tamamen hizmet sektörüne yedek işçi yetiştirme alanı olarak da planlanan bir kurgulanan da bir şey var aslında orada. Yani bir tarafında bu sınıfsal açısında görmek de gerekiyor gibi geliyor açılan bölümler açısından. Böyle. Buna ekleyeyim dedim. Üniversiteye dair.
Siz ikiniz de Ankara'da öğrencisiniz. ve bir atölye yapmıştınız geçenlerde. Öz savunma atölyesi. Ardından atölyeye katılanların aileleri arandı. Ankara'da atmosfer ne oldu? Nasıl aradı? Polis mi aradı aileleri? Sizin var mı? İkinizden birinin ailesi arandı mı?
İkimizin de ailesi arandı. Esma da ben de Ankara'da üniversite okuyan öğrencileriz, kadın öğrencileriz. Biz üniversiteli kadın kolektifi olarak geçtiğimiz haftalarda bir tane feminist özsavunma atölyesi düzenledik. Bir tane de aslında İstanbul Sözleşmesi nedir, yasalaklarımız nelerdir, içeriği nedir, 6284'ün İstanbul Sözleşmesi'nin üzerine atölyeler düzenledik geçtiğimiz haftalarda. Bu atölyeler sonrasında geçtiğimiz günlerde de ben ve Esma da dahil olmak üzere bu atölyelere katılmış, üniversite kadın kolektifinin atölyelerine katılmış kadınların aslında aileleri yerine ben babaları demeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten hiçbir, mesela annesi babası boşanmış ve velayet annesinde olan arkadaşlarım dahi babalarının arandığını görüyoruz. Babalarının arandığı bir durum var. Ve kendini polis olarak tanıtan, işte ismini Murat Yılmaz olarak da veren bir polis memuru olarak şöyle bir şey diyor. Kızınız Üniversite Kadın Kolektifi isminde aslında bir yerin atölyelerine katılıyor. Bu atölyelerin işte yalan beyanlarla tamamen orada karmaşa çıktığı, içeriklerinin bilinmediği ve kızların tehlikeli yerlere gittiği, aslında devleti tehdit eden yerlere gittiği ve buna dair kızlarına sahip çıkmalarını gerektiğini söyleyen bir konuşma yapılıyor aslında babalarımızla özellikle. Burada şöyle oluyor, yani bana böyle bir erkek dayanışması varmış gibi de geliyor aslında. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği, feminist öz savunmanın içeriğine karşı kendini polis olarak tanıtan bir erkeklik kurumu, ailenin içerisindeki o hiyerarşik olarak üstte olan ve aileyi kontrol eden, işte kızını kontrol eden baba konumundaki erkekle bir dayanışma içerisine giriyor aslında. Sanki şey gibi, ben kontrol edemiyorum üniversiteli kadınları, sen babası olarak kontrol et. Bir erkeklik dayanışması içerisine girilen de bir durum var aslında. Ve atölyelerin içerikleri de çok manidar. İstanbul Sözleşmesi ve erkek şiddetine karşı aslında kadınların birlikte güçlenmesini sağlayan feminist öz savunma atölyeleri. Biraz aslında iktidar özellikle ve bunun yaptığı polis teşkilatıyla birlikte neden İstanbul Sözleşmesi'nden bu kadar korkuluyor? Yani İstanbul Sözleşmesi feminist öz savunma nasıl bir tehdit ki hukuksuz bir şekilde çarptırmalarla babalarına, üniversiteli kadınlar, biraz daha genç ve özgür olarak tanımlayabileceğimiz kadınlar aslında neden aranarak tehdit ediliyor? Çünkü mesela o baba bu arama sonrasında kızının hayatı şu an mesela güvencede mi? Bunu polis teşkilatı bize güvencesini verebilir mi, emniyet teşkilatı? Ya da mesela kızını bu aramalardan sonra okuduğu şehirden de alabilir. Eğitim hakkı da yine hiçbir şekilde güvencede değil. Bunun güvencesini üniversiteli kadınlara kim verecek mesela? Bir de öyle bir tartışma da var aslında. İstanbul Sözleşmesi şöyle baktığımızda zaten İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılıp kaldırılmaması, uygulanıp uygulanmamasına dair son zamanlarda biliyorsunuz gündem oldu, tartışmalar oldu. AKP İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kaldırılması gerektiğini, kaldıracağından bahsetti ve bunun karşısında üniversite kadın kolektifine dahil olmak üzere kadın örgütlerinin aslında pek çok kesimden, pek çok farklı sınıftan kadının buna karşı çıktığını gördük. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği kısmında o zaman Esma anlatsın. Böyle ben de çok konuşmuş olayım.
Tabii, evet. Kadınlar neden sahip çıktı? O zaman madem mesele yine mevzu İstanbul Sözleşmesi'ne, neden sahip çıktılar? Siz atölyede neler tartıştınız? Neden atölye bu kadar endişe yarattı bazı kurumlar için? Oradan devam edelim.
Evet. Yani şöyle aslında İstanbul Sözleşmesi Ağustos ayında aslında bu pandemi süresince iktidarın normal süreçte yapamadığı o kadınların kazanılmış haklarını yoğun bir şekilde işte infaz yasasıyla olsun veya İstanbul Sözleşmesi'ni yoğun bir şekilde gündeme getirmek, kaldırmakla tehdit etmek olsun bu şekilde gündeme getirdiği bir hal vardı. Buna karşı aslında kadın hareketinin örgütlü mücadelesi sayesinde geri çekilmiş oldu ama hala daha mesela ne zaman adı geçse, ne zaman şey olsa o gerici tayfa tarafından veya AKP veya polis iktidar tarafından hedef gösterildi bir hal oluyor. Ya biz İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği aslında çok şey ki mesela Türkiye ilk imzalayan devletlerden biri. Aslında atölyede de biz bunu konuştuk. Yani
Davutoğlu'nun
hukuk öğrencileri.
başbakanlığı döneminde
Evet.
imzayı ilk atan
Yani
ülke.
aynen ve ama mesela atmasının sebebi de şu aslında Nahide Opus kararıyla atıyor. Biz de aslında hukuk öğrencileri olarak Nahide Opus kararı ahim mesela Türkiye'yi ilk kez şeyle cezalandırıyor. Kadın yönelik şiddete karşı önlem almadığı için cezalandırıyor ve bunun sonucunda aslında bütün bir Avrupa ülkeleri şeyi tartışmaya başlıyor. Yani devletin aslında sadece koruyucu, önleyici de bir tedbir alması gerekti. Buna dair politikalar geliştirmesi gerekti. Ve bunun da bunun sonucunda da bir İstanbul Sözleşmesi ortaya çıkıyor. Ve Türkiye'de aslında bir zorunluluk olarak buna ya bir tabii o süreçte AB'ye katılma süreçleri var. Ya biraz da o politik şeyden
Atmosferden
dolayı
kaynaklı.
evet atmosferden kaynaklı imza atmak durumunda kalıyor. Ve sonrasında da işte şey olarak da aslında 6.284 sayılı kanunda şey iç hukuka uyarlıyor aslında bunu da. Biz de işte hukuk öğrenci olarak ben de hukukçuyum, Zeynep de hukukçu ve birkaç tane daha hukukçu arkadaşımız özel olarak hazırlanıp İstanbul Sözleşmesi'ne bu öğrencileri hazırlanıp diğer kadınlara anlatmak istedik. Çok da güzel verimli bir atölye de geçirdik aslında haklarımızı öğrendik. Bir şiddet anında mesela 6.284 sayılı kanun çok etkili bir kanun aslında. Yani hiçbir delil göstermeden kadın beyanıyla o fail oradan uzaklaştırılıyor. Ve kadın aslında bir yaşam güvencesi kazanmış oluyor. Çok etkili de bir kanun ama uygulanmayan bir kanun. Biraz bunları konuşup dağıldığımız, herhangi bir çatışma, herhangi bir şeyin olmadığı bir hal vardı mesela atölyemizde. Ama sonrasında birkaç gün sonra da zaten Feminist Savunma Atölyesi yapmıştık. Onu da kısaca anlatayım. Feminist Savunma Atölyesi'nin içeriği de şöyle. Aslında öz savunma dediğimizde direkt aklımıza fiziksel öz savunma geliyor ya. Biraz daha bu değil aslında. Yani kadınların herhangi bir şiddetin kaynağını tespit etmesi ve bunu yok etmek için her türlü aracı kullanması aslında. Yani bu şiddetin kaynağı illa bir fiziksel şiddet olmak zorunda değil. Yani mesela ben evliyimdir, kocam bana para vermiyordur. Bu mesela bir ekonomik şiddettir ve bu bunun içerisine giriyor mesela. Yani bu şiddetin kaynağını tespiti ve ona karşı mücadele etme. Veya daha geniş alalım, bu şiddetin kaynağı nedir? Ataerkil sistemdir ve o ataerkil sistemin kaldırmak için çeşitli araçlar geliştirilmesi gerekiyordur. Kadınların mesela örgütlenmesi, dayanışmayı büyütmesi gerekiyordur gibi. Feminist Savunma Atölyesi de aslında kadınların öz bilinç, öz bakım ihtiyacını karşılayabilecek ve bunu nasıl yapabileceğini öğrenebileceği böyle bir dört aşamalı bir atölyemiz var. Çeşitli drama oyunlarıyla yaptığımız falan. En sonunda da fiziksel öz savunmayı öğrendiğimiz ve ama doğrudan fiziksel öz savunmayı anlatmayan bir atölye aslında. Bu atölyenin ilk birinci aşamasında toplumsal cinsiyet sistemini konuştuğumuz, aslında biraz daha onun farkındalık kazandığımız bir hal oluşuyordu. Bu tarz bir parkta toplanıp bunu konuştuğumuz bir hal vardı çeşitli drama oyunlarıyla. Orada da aslında herhangi bir çatışma, herhangi bir gerilim, hiçbir şey yaşanmamışken bir anda birkaç gün sonra polis tarafından o atölyelere katılan kadınların aileleri...
Kaç kadın
dediği
katılmıştı
gibi,
atölyeye? Hepsinin arandı mı ailesi?
Yani çoğunun arandı, evet. Ulaşabildiklerini aramışlar herhalde, bilmiyorum. Çok büyük çoğunluğun arandı ama. Sonra babalarının arandı ve bir aslında o patriarkanın da bir denetim aracı olarak kullanıldığı bir hal oluştu. Birçok kadın da tabii ki şey de yaptı. Tabii ki korkup çekinen bu şeye karşı aslında farklı tepkiler veren kadınlar da olsa da mesela şey de yapan birçok kadın arkadaş oldu ya, ama burada öyle bir şey olmadı ki, yani tamamen yalan bir ifade veriyor çünkü yalan şeyler söylüyor aile, yani orada çatışma çıkmadı, kızı o çatışmanın arasında kalmadı ve ya yani normal kadınlar oturup çay içip İstanbul Sözleşmesi konuştuğumuz bir hal vardı falan. O yüzden de birçok kadın da zaten birkaç gün sonra birlikte hep beraber basın açıklaması yaptığımız ve bir arada olduğumuzu ve aslında feministlerden devletin neden korktuğunu anladığımızı, çünkü iktidarın söylemleri ve politikaları tamamen kadın düşmanı olduğu için veya kadın cinayetlerini gözünü kulağını kapayan ve bütün bir aslında bu cins kırımına, kadın kırımına izin veren bir halde olduğu için feministlerden korkmakta haklısınız, çünkü feministler buna karşı mücadele ediyor dediğimiz bir basın açıklaması da yaptığımız toplam bir kadın örgütleriyle beraber bir şey olmuş oldu böyle.
Peki Zeynep, kadınlar, yani üniversiteli kadınlar neden, az önce İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından da konuştuk, kaldırılma girişimlerinden. Hal böyle olunca kadınlar kendilerini koruyacak hiçbir yasa olmayınca kendi öz savunmalarını alıyorlar herhalde. Üniversiteli kadınlar neden öz savunma atölyesi yapma ihtiyacı duyuyor Türkiye'de? Neden kendilerini korumak ihtiyacı duyuyorlar?
Bunun aslında direkt ilk akla gelen cevabı şöyle ya, atıyorum öz savunma şudur. Yani biraz önce Esma'nın da bahsettiği gibi kadınların aslında toptan patriarkaya karşı, erkek şiddetine karşı şiddetin kaynağını tespit ettiği ve kaynağını da çeşitli araçlarla yok ettiği bir şeydir feminist öz savunma. Bu feminist öz savunma kadın düşmanı söylemlere karşı durmaktır. Bir yandan kendi güvenliğini de almaktır. Kadınların aslında neden öz savunmaya ihtiyacı var dediğimizde AKP iktidarının aslında 18 yıllık bir karnesini çıkardığımızda kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını görüyoruz. Kadınların aslında sırf o makbul kadın çizgisinde olmadığı için öldürüldüğünü ve bunun meşrulaştırma araçlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Hiçbir önlemin uygulanmadığını görüyoruz. 6284 sayılı kanunun hiçbir şekilde karakoldaki polisten tutalım karar verici organlardaki yetkililere kadar hiçbir şekilde uygulanmadığını, hatta bilinmediğini dahi görüyoruz 6284'ün İstanbul Sözleşmesi'nin. Bunların hepsinin karşısında aslında patriyarkal bir iktidarla yönetildiğimiz için, kapitalist patriyarkal bir dünyada olduğumuz için kadınların buna karşı öz savunmaları aslında kadın sadece fiziksel bir öz savunmadan ziyade kadın dayanışmasıdır, kadınların birlikte güçlenmesidir ve toptan aslında patriyarkaya karşı örgütlenmesidir, mücadele etmesidir. Ki kadınlar da şeyi biliyor aslında. Atıyorum mesela ben uzun bir süre bir yandan çalışan bir yandan okuyan bir kadındım. Ama bunu benim kendi atıyorum bağımsızlığımı sağlamam diyelim. Bir miktar aileden, bir miktar birazcık daha toplumdan belki. Ama bu benim hala sokakta yürürken öldürülmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ya da atıyorum önümüzde bir Şule Çet var. Önümüzde Pınar Gültekin var mesela. Makbul kadının çizgisi dışarısına çıktığında ölümle cezalandırılan, katledilen kadınlar görüyoruz. Ve aslında üniversiteli kadınlar da bunların hepsini aslında takip ediyorlar. Ve buna karşı hep birlikte feminist bir şekilde mücadele etme ihtiyacı duyuyorlar. Sadece kendileri için değil aslında, tüm kadınların kurtuluşu için diyebilirim.
Peki... Tabii.
Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Aklıma şey geldi. Bir de bu mesela atölyelerin bu kadar dikkat çekmesinin sebebi şey de olabilir diye düşünüyoruz. Bu pandemi sürecinde aslında toplam bir kadın hareketinde eve kapatıldı. Yani o Mart'tan itibaren aslında İstanbul Sözleşmesi'yle biraz daha hafif, yani sokağa çıkıldığı, sokağa tekrar dönüşün yaşandığı bir süreçten de geçmiş olduk. Ama kadınların çok sert bir şekilde, sert dedim çok hızlı bir şekilde aslında sokaktan çekildiği bir hal oldu o kapatmayla beraber. Ve şimdi tekrar o sokaklara dönüş aslında özellikle üniversiteli kadınlar, genç kadınlar gibi yani iktidarı, AKP iktidarını tehdit eden bir kadın grubunun sokağa dönmesi, o kamusal alanı feminize etmesi. Çünkü bizim mesela kullandığımız alanlar şeydi, hep parklardı mesela. Yani üniversiteli kadınların yaşadığı yoğunluklarla orada üniversite kadınların yoğunlukla yaşadığı mahallelerdeki parklarda toplanıp aslında hem o alanı da feminize ettiğimiz, özgürleştirdiğimiz bir de hal vardı. Biraz da bende bundan da kaynaklı olabilir bu kadar dikkat çekip aslında içeriğin bu kadar kadınları güçlendiren içerikli atölyelere bu kadar büyük saldırıların olması sebebi diye düşünüyorum.
Peki şimdi mesela ben son zamanlarda şu gündemleri de hatırlıyorum. Tam pandeminin ilk başlarında çok yoğundu yanlış hatırlamıyorsam. Akademide taciz meselesi, kampüslerde taciz meselesi. Kadınlar kampüslerde de güvenli değil. Tabii ki bu şu demek değil, kadınlar özel üniversite kuralım demek değil. Bu çünkü toplumsal anlamda sizin de bahsettiğiniz gibi bütün var olmayı ve güvensizliği de derinleştiren bir şey ama bunun için mücadele eden kadınların da anladığım kadarıyla baskı altına alınmaya çalıştığını görüyoruz. Genel olarak üniversitede ne gibi sorunlar var Zeynep?
Şöyle, aslında biraz önce de bahsettik ya, üniversitelerin genel olarak kadınlar için güvenli alanlar haline getirilmesi gerekirken, bir yandan mesela biraz önce Esma da söyledi, toplumsal cinsiyete dair derslerin yönergelerin iptal edildiği, çıkartıldığı, seçmeli derslere alındığı ve aslında hocalarımızın da biraz Ankara Üniversitesi'nden de bahsetmek gerekirse ihraç edildiği feminist hocaların ve aslında araştırmalarının baskılandığı bir süreç yaşıyoruz. Yani
Zaten
eğer
kadın
üniversite...
çalışmaları, pardon, kadın
Evet.
çalışmaları bölümlerinde içi boşaltılmıştı en son ben üniversitedeyken. Artık orada da feminist
Hatta
çalışma yürütülmüyordu.
evet ismi mesela aile ve kadın çalışmaları oldu. Bu aslında AKP'nin direkt politikasının kadın düşmanı politikalarının üniversitelere nasıl uygulandığını gösteriyor bence biraz daha. Ya mesela Ankara Üniversitesi'nden bahsedersek atıyorum ya da direkt kasonlardan şöyle yapalım kısmı şey yaparız biraz daha. Üniversitelerde aslında kasonlar kadınlar için bilgi üreten yerlerdi. Kadın yararına bilgi üreten yerlerdi ki üniversitelerde bilimin toplumsallaştığı yerlerdir. Ve üniversitelerde ataerkil bilim üretilemez, ataerkil bilgi üretilemez. Bunun yerine çünkü bu bilgi kadınları öldürüyor. Ataerkil bir bilgi, gerici bir bilgiden ziyade kadın yararına ve aslında kadınları gözeten politikaların üretilmesini sağlayan bir yanda aslında o feminist bilginin üretilmesi gereken yerler. Üniversiteler feminize edilmesi gereken yerler ama biraz önce sen de bahsettin. Karşımıza mesela Hasan Bilgili gibi tecavüzcü bir profesör çıkabiliyor. Üniversitede kadınlar tecavüze uğrayabiliyor, tacize uğrayabiliyor, şiddete uğrayabiliyor ve bunun karşısında mekanizmaların ya bazı üniversitelerde hiç olmadığı ya da hiçbir şekilde etkin bir şekilde işletilemediğini görüyoruz. Mesela CTS'ler, CİTÖK'lerden bahsedersek. Bu cinsel taciz birimleri, CİTÖK'ler aslında üniversitelerin güvenli alanlar haline getirilmesinin başlangıcındaki araçlardan birkaç tanesidir. Ve bunların üniversitelere açılmadığı, iyi işletilmediği ve aslında şiddeti önlemekte tek başına da yeterli olmadığını görüyoruz. Şu an bir uyarı verdi bana ama
Düzeldi
bu
mi?
şekilde söyle, aynen bu şekilde söyleyebilirim. Yani üniversiteler kamusal alanlar olarak da aslında kadınlar için güvenli alanlar haline getirilmesi ve kadınlar yararına bilgi üretilmesi gereken, feminist bilgi üretilmesi gereken yerlerdir.
Çok
Evet.
teşekkür ediyorum. Zeynep, senin eklemek istediğin bir şey var galiba. Buyur.
Ha, evet, ben birkaç şey ekleyeyim dedim de. Ya, üniversitede aslında o toplamda erkek yargının da ürettiği o cezasızlık kültürünü üniversitede de yaratıldığını görüyoruz. Özellikle mesela Ankara Üniversitesi'nde ya biz her yıl mutlaka bir tecavüzcü hocayla mücadele ettiğimiz ve onu da okuldan attırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğümüz ve bu çalışmalar şey değil yani tecavüzcü olduğu kanıtlanmış, her şey biliniyor. Ama bunun için bile o kadar uzun süre mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bir sürü eylemlikler yapmamız, çalışmalar yapmamız. Yani etkin işleyen hiçbir şekilde bir mekanizma yok. Ki Ankara Üniversitesi şeydir, kadın çalışmaların daha köklü olduğu, işte cinsel tacizlerin diğer üniversiteye göre en iyi işlediği üniversitelerden biri olduğu halde dahi yani işletim şeyinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela Hasan Bilgili'de yaşadığımız şey bize işte atılacağını söylenerek aslında kadınları bir şekilde susturmaya çalışıldı ve şu anda aslında emekli edildiğini görüyoruz. Yani
Hasan
ihraç dahi
Bilgili
edilmediğini görüyoruz.
ne hocasıydı?
Hasan Bilgili
Ha,
Veterinerlik Fakültesi'nde
veteriner.
profesördü.
Hı,
Aynen.
evet.
Kendi özel kliniğinde çalışan bir asistana tecavüz etti. Şu anda hala yargılama süreci devam ediyor. Yakın zamanda da duruşması olacaktır diye düşünüyorum. Pandemiden dolayı ertelenmişti. Onun da takipçisiyiz elbette. Ama yani mesela üniversitenin böylesine bir süreç işletti ve emekli etti. Yani bir şekilde aslında o erkekliğin birbirini kolladığı, erkek dayanışmasının sağlandığı da bir hal oluyor. Cezasızlık kültürünün yaygınlaştığı bir hal oluyor. Böyle olunca da ya zaten üniversitede hoca diye şey diye birçok kadın öğrenci veya asistan şey söyleyemiyor. Ya yani taciz ediyor. Hele de mesela sözlü tacizlerde çok şey çekinildiği, kanıtlayamama falan filan gibi düşünüldüğü veya büyük şeylerde daha farklı olaylarda kadınların aslında çok kendilerini açabilecekleri kanalların yaratılması gerekirken ki üniversite gibi yani en aslında bilimsel bilginin konuşulduğu, kendini rahat bir şekilde ifade edebileceği ortamların yaratılması gereken bir yerde kadınların baskı altına alındığını gördüğümüz bir şey oluyor. Ve bu şekilde de gitgide daha artarak da devam ediyor. Yani cinsel taciz birimlerin kaldırıldığı bir de hal oluyor. Ya buna karşı da aslında biz ve kadın üniversiteleri, iktidar kadın üniversiteleri derken aslında biz feminist bir üniversiteyi savunmamız gerektiğini ve feminist bir üniversitenin, evet şu anki üniversitede çok feminist değil, yani bu karma okuduğumuz üniversiteler çok feminist değil, ama bunun feminizasyonu için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiği, bunun aslında uluslararası sözleşmeler zaten Türkiye'nin bununla sorumlu olduğu ve buna aykırı, aslında kadın üniversiteleri de oradan aslında İstanbul Sözleşmesi'ne bile aykırı bir uygulama yani. O yüzden de ya bunlara aykırı bir şekilde tavır alındı ve bunun değiştirilebilir, dönüştürülebilir olduğunu bir şekilde çalışmalarımızla anlatmaya çalışıyoruz zaten bu süreçte.
Evet. Sonra da polis arıyor. Ailelerinizi, babalarınızı.
Ama herhalde mesela bence orada da şey söylemek gerekiyor. Yani kadın hareketi o konuda çok dirayetli gibi geliyor,
evet,
bana.
Evet, tecrübeli
yani...
bu konularda çok.
Evet.
Zannetmiyorum
yani
ben de.
Yani o şeyde, yani İstiklal'de yaşanılan şeyler bence herkese inanılmaz güç veriyor ve her ne kadar o barikatı her seferinde aşamamış olsak bile, her seferinde binlerce kadının o barikatta polis şiddetine rağmen veya yani doğrudan aslında İçişleri Bakanı'nın Tayyip Erdoğan tehdit ettiği bir kadın toplamı olduğu halde şey yapıyor, yani oraya gidebiliyor mesela. Bizde de mesela benzer bir şekilde Ankara'da aslında çok yoğun bir polis şiddeti yaşadığımız bir hal var. Hatta yani yoğun bir şekilde polis tacizi yaşadığımız, aslında erkek şiddetini bu şekilde gördüğümüz bir hal var ve buna rağmen kadınlar hala mesela bizimle mücadele etmeye, feminist mücadeleye katılmaya devam ediyorlar. Çünkü bu bir şey mücadelesi değil yani, hani ben şu kadar daha fazla ücret alayım mücadelesi de yaşam mücadelesi olduğu için, sadece yaşamak için aslında mücadele ediyoruz diyebiliriz. Yani o mesela benim için en çarpıcı olan şey şeydi. Yani Ordu'da balerin bir tane üniversiteli kadın,
evet,
katledilmişti, Ceren.
Ceren Özdemir.
Ve evet, yani yoldan geçen bir adam, yani o yoldan ben de geçebilirdim. Hiç tanımıyor. Ve yoldan geçerken bir anda öldürülebiliyorsun yani. Anlık bir şey. Yani hiç erkek kardeşin yok, sevgilin, baban olmasına hiç gerek yok mesela. Böyle bir ülkede, yani bu kadar güvensiz bir ülkede yaşarken kadınlar için bu mücadele çok yaşamsal oluyor. O yüzden de katılımları böyle engellenemiyor maalesef.
Ben de şeyi sen şimdi hatırlatınca beni de en çok etkileyen meselelerden bir tanesi oydu. Çünkü Ceren'in o görüntülerde son bir bakışı vardı arkasında, o tedirgin bakışı. Onu yaşamayan kadın yok çünkü Türkiye'de. Yani ben o bakışta kendimi gördüm, kendimi buldum. Ve bir sürü kadın aynı şeyi hissetti, aynı özdeşliği kurdu. O yüzden dediğin gibi... En çok etkileyen meselelerden biri de oydu hepimizi. Şimdilik burada noktalayalım o zaman. 2021 yılında belli ki böyle bir hedef var kadın üniversitelerine dair. Kampüslerdeki kadınlar da buna karşı çıkıyor. Karşı çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor sizler. Gündemi uzun sürede bu şekilde devam edecek kadın üniversitesi gündemi, eğer hayata geçirilmiş olursa, geçirilmeye çalışılırsa diyelim. Teşekkür ediyorum ben yayınıma katıldığınız için.
Biz teşekkür
ederiz. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.